Patent Efekt Podcast'in 59. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Dile kolay 59. bölüme gelmişiz. Bugün 17 Ocak 2024 bu bölümü çektiğimiz günde. Ben Berlin'deyim, konuğum İstanbul'da. Bugün hem keyifli hem de derinlemesine bir hukuki bilgi içeriği ne sahip bir konuyu değerlendireceğiz bugün konuğumla birlikte. Çok değerli bir üstadım bugün benimle birlikte. Bugün İstanbul Patent'in yönetici ortağı Erkan Sevinç'le birlikte patent yargılamasında bilirkişi incelemelerini ve Türkiye ile UPC uygulamaları üzerine birlikte bir keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Erkan abiyi de canlı yayını şimdi davet etmeden önce çoğunuz tanıyorsunuz. Ekosistemde zaten adını bilmeyen yok. Biliyorsunuz İstanbul Patent'in yönetici ortağı. Aynı zamanda hem Türkiye Patent Vekili hem Avrupa Patent Vekili ve son dönemde de Birleşik Patent Mahkemesi'nde de yine vekillik çalışmaları yapıyor. Patent tarifname hazırlığından tutun da başvuruların yapılması ve tecavüz ve hükümsüzlük davalarında ve öncesinde analizleri yaparak aslında bu ekosistem için oldukça uzun yıllardır değer üreten uzmanlarımızdan bir tanesi diyerek Erkan abiyi davet edeyim. Erkan abi hoş geldin.
Merhaba Mustafa'cığım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İltifat ettin, çok sağ ol.
Estağfurullah abi. Biz olan biteni söylüyoruz. Yani seni tanımayan yok zaten. Yaptığın işler ortada. Başarılarınız ortada. Konuşmaya girmeden önce aslında şundan da bahsederek girmek lazım. İstanbul Patent en son yayınladığımız Türkiye'nin patent raporu 2022'de tescil edilen Avrupa patent sayısına göre lider patent vekili firması. Yanlış hatırlamıyorsam 265'ti o zamanki raporda birinci sıradasınız ve büyük ihtimal yeni raporda da o rakam zaten daha üstlere de çıkmış olacaktır. Çok teşekkür ediyorum bugünkü podcastimizde birlikte olduğun için. Her şey yolunda mı İstanbul'da?
Her şey yolunda. Ben sana teşekkür ederim. Beni konuk ettiğin için, değer verdiğin için eksik olma. Her şey yolunda. Avrupa patent başvuruları konusundaki istatistik doğru. Rakamlarımız bir miktar daha yüksek şimdi. Umarım yeni senenin raporunda da konumumuzu koruruz. Ümit ediyorum. Raporu da merakla bekliyorum.
Harika. Nisan sonunda yine yayınlayacağız zaten. Türkiye'nin patent raporu 2023'ü yayınlayacağız. 2022'de İstanbul Patent sponsordu. Bu sene de ana sponsorlarımız arasında. Tekrar destekleriniz için teşekkür ediyoruz ki bu podcast bölümünde İstanbul Patent'in sponsorluğunda ve desteğini de çekiyoruz arkadaşlar. O bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet abi, yaptığın iş doğrultusunda hayatından memnun musun patent vekilliğinden? Yıllardır bu işin içindesin. Önce o soruyu sorarak başlayayım. Yeni sezonda bu soruyla başlıyorum. Mutlu musun?
Mutluyum çünkü çok interdisipliner bir iş yapıyorum ben. Yani bugüne tabii 25 seneye yaklaştı benim şimdi bu mesleğin içindeki faaliyet sürem. Bugüne kadar çokça işte beyaz eşya, otomotiv patentleriyle ilgili çok iş yaptım ama inanın diş implantı patenti de yazdım, füze rampası da yazdım. O yüzden böyle çok geniş bir yelpazede işler yaptığım için de genel kültürüme de çok katkısı oldu bu mesleğin. O yüzden sokakta yürürken işte herkesin bir otomobile ya da ne bileyim evin kapısına geldiğinde, kapının kilidine baktığında gördüğü şeyle benimkisi bir tık birbirinden farklı. Bu yüzden de hani ben monoton bir iş yapmıyorum. Bu da beni çok memnun ediyor. Bu mesleğin bence en güzel tarafı da bu. Bu bakımdan yeni nesillere de tavsiye ederim. Ama gerçek şu ki artık artificial intelligence yani Türkçesiyle ne diyelim yani yapay zeka bu işi yapmaya başladı. Bazı robotlar üretildi. Bunlar tarifname yazıyorlar. Hatta bazı ülkelerde yargılama faaliyetini bile yapay zeka yapmaya başladı. Hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum. Bir Avrupa ülkesinde, İsveç muhtemelen, şu anda bir pilot program yürüyor. Hakim, yapay zeka. Denemeler yapılıyor. O yüzden yeni nesilleri önereceğim diyorum ama çok da önermeyeceğim. Çünkü diğer mesleklerde yaşanan risk bizim meslekte de var. Hem de biraz yüksek oranda var. Yapay zekaya teslim edeceğiz sanki zaman içerisinde görevi.
Evet, gelişmeler biraz tehlike çanlarını mı çalıyor yoksa gerçekten patent vekillerinin daha efektif ve işlerini daha kısa sürede yapabilmeleri için çok iyi bir asistan mı doğuyor? Hep birlikte bunun gelişimini ve gidişatını göreceğiz. Bir önceki podcast bölümümüzde bu konuyu derinlemesine de konuştuk. Eyvah, patent vekilliği elden gidiyor mu acaba diye bir ekosistemimiz içerisinde homurdanmalar başladı diyebilirim.
Başladı, kesinlikle doğru bu. Çok yardımcı oluyor, yani asistan dediğin için söylüyorum, doğru, asistan olarak da çok yardımcı oluyor. Ama bir gün o asistan gidecek, usta olacak, bizlere çok ihtiyaç kalmayacak sanki. Ama bu ne zaman olur? İnanın hiçbir fikrim yok yani. Bu bizim jenerasyon kurtarır, bir sonraki de kurtarır ama daha sonraki kurtarabilir mi bilmiyorum açıkçası.
Göreceğiz abi. Case'lerle birlikte o datayı ne kadar çok train edilirse o kadar çok öğrenecek ve artık kusursuza yakın sonuçlar doğurduğu zaman işte o zaman herhalde korkmaya başlayabiliriz. Evet abi, dediğim gibi ekosistemde seni tanımayan yok ama ben girişte dinleyicilerimiz için, yani bugünkü bölümümüzü dinleyen arkadaşlarımız ve takipçilerimiz için de Erkan Sevinç kimdir, İstanbul Patent neler yapar, ne zaman kurulmuştur, tam olarak fokus olduğu noktalar nedir, böyle bir kısaca bir giriş yapabilirsek konumuza oradan sonra hemen atlarız.
Tabii ki, memnuniyetle. İstanbul Patent 1997'de kurulmuş bir şirket. Yani 24-27 sene olmuş aşağı yukarı. Ben de kuruluşunda yoktum ama kısa süre sonrasında katıldım. Bugün itibariyle de patent bölümünün idaresinden sorumlu ortağım. Eğitimim nedir? İTÜ Uçak lisans, sonra Boğaziçi Makine'de yüksek lisans yaptım. Daha sonra Fransa'da Strasbourg kentinde CAP vardır, bilirsiniz. Evet. CAP'de patent hukuku eğitimi aldım. Bu bir yüksek lisans programı ama İngilizce verilen bir program. 2014 yılıydı zannediyorum. O eğitimi de tamamladım. Bu eğitimi şu yüzden tamamlamak zorundaydım. Biliyorsunuz Avrupa Patent Vekilleri UPC, Unified Patent Court'ta, yani Birleşik Patent Mahkemesi'nde tek başlarına vekillik yapamıyorlar. Ama bu hukuki eğitimi alırsanız yapma imkanı verildi. Dolayısıyla ben de o imkana sahip olabilmek için o eğitimi işte yaklaşık 9-10 yıl evvel tamamladım. Bugün türlü türlü sektörlerde müvekkillerimize hem bir patent başvurusunun hazırlanması, takibi, sonuçlandırılması gibi konularda hem de yargılama faaliyetleri konusunda hizmet veriyoruz. Sadece fikri mülkiyet alanında çalışıyoruz. O yüzden en iyi bildiğimiz iş patent yargılaması diyebilirim ben. En kısa özetim böyle olur Mustafa.
Harika, harika. Zaten bugünkü konumuz da patent yargılaması ve onun bitişiğinde bilirkişi uygulamaları, incelemeleri ve sonra da UPC üzerindeki etkilerini konuşacağız. Şimdi genel olarak tabii işte 2023'ün son dönemine damgasını vuran işte Apple'ın son akıllı saatinin 9. serisiydi galiba. Yasaklandı, o Massimo'nun patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle sonra tekrar itiraz etti vesaire, kaldırıldı ama dolayısıyla hep böyle bir tecavüz davası, işte ihlal davası vesaire gibi konular, tüm detaylarını Türkiye için göremesek de Amerika Birleşik Devletleri için görüyoruz, detaylarını görüyoruz. İşte neden bu yargılama olmuş vesaire detaylarını inceleyebiliyoruz. Bence muhabbetimize şeyle başlayalım. Yani patent yargılaması dediğimiz olay nedir, çeşitleri nelerdir, onu üzerine bir gidelim. Ondan sonra da o sürecin devamında bilirkişilik mekanizması nerede devreye giriyor, onun üzerine bir konuşalım abi, ne dersin?
Tabii ki, tabii ki Mustafa, memnuniyetle. Patent yargılaması nedir? Yani şöyle kısaca özetleyebilirim. Bizim iki tür davamız var genellikle. Bir tanesi esasa ilişkin davalar, bir de hazırlık aşamasında yapılan değişik iş dosyaları. Değişik iş demek aslında bir esasa ilişkin dava değil bu. Yani bir yargı kararı çıkmaz fakat tespit yaptırabilirsiniz. Örneğin suçlanan bir ürün varsa, bir showroom'da sergileniyorsa veya bir fuar alanında sergileniyorsa bu delilin tespit edilmesi için aslında hazırlık davası da diyebiliriz buna. Yapılan dosyalar. Bir de esasa ilişkin davalarımız var tabii ki. Bu davalarda birkaç kategoriye ayırabiliriz. En genel anlamda bildiğiniz tecavüz davaları ve hükümsüzlük davaları. Tecavüz davalarında patent hak sahibi rahatsız olduğu faaliyetten, yani tecavüz ettiği iddia edilen ürünün üretiminin ya da satışının durdurulması için mahkemeden talepte bulunabilir. Bununla birlikte hükümsüzlük davaları da genellikle karşı dava olarak gelir zaten. Hükümsüzlükte de zarar gören kişi, girişimci ya da tecavüzcü, her neyse, o patentin geçerliliğinin iptali için bir mahkemeye talepte bulunabilir. Ama esasa ilişkin davalarımız bu hükümsüzlük ve tecavüzlerle sınırlı değil tabii ki. Farklı farklı türde yine patent yargılaması mümkün. Mesela bunlardan bir tanesi gasp davaları. Buluşun gasp edildiğini iddia edebilirsiniz. Bizim 67-69 sayılı SMK buna imkan getiriyor. Bununla birlikte bir diğer dava türümüz de menfi tespit davalarıdır. Menfi tespit davası nedir derseniz, o da rakibinizin bir patenti var, yeni bir ürün geliştirdiniz ve piyasaya sürmek istiyorsunuz diyelim. Ama o patente tecavüz ediyor mu etmiyor mu kuşkular var ya da karşı tarafta tehdit var. Atıyorum bir ihtarname geldi size, işte yapmayın etmeyin satmayın gibi tehditler var diyelim ki. Bu durumda mahkemeye müracaat ederek işte benim ürünüm budur ya da benim kullandığım proses budur, üretim yöntemi budur. Ben bunun şu şu şu numaralı patente tecavüz edip etmediğinin incelenmesi ve etmediğinin tespit edilmesine mahkeme kararıyla duyurulmasını talep ediyorum dediğiniz diyebileceğiniz dava türüne de menfi tespit davası denir. Yine kategorize edersek esasa ilişkin davalarda bir diğer türde çalışan buluşlarıyla ilgili davalar olabilir. Bu davalarda da işverenle işçi arasında yine bir ya da birkaç patent nedeniyle bir ihtilaf vardır. Bu genellikle işte çalışan buluşuyla ilgili, buluş sahibinin haklarının genellikle ödenmemesiyle alakalıyor zaten. Bir de şeyler var, zorunlu lisansla ilgili davalar olabilir. O da şöyle, mahkeme karar veriyor biliyorsunuz zorunlu lisansa. Onun da yine iki alt branşı var. Bir tanesi kamu yararıyla açılan şeyler, davalar. Örneğin bir buluşun Türkiye'de kullanılmaması halinde kamunun yararının gözetilerek işte patent sahibinin dava edilmesi ve zorunlu lisansa işte hükmedilmesi mümkündür. Bir diğeri de buluşların bağımlılığı ile ilgili zorunlu lisans var bizim Sınai Mülkiyet Kanunu'nda. O da yine zorunlu lisans davası kapsamında görülebilir. Böyle kategorize edersek esasa ilişkin davaları da böyle 6-7 kategori altında toplayabiliriz.
Çok geniş bir yelpazesi var. Peki aklıma geldi, yani merak ettim. En çok hangi dava türü Türkiye'de vuku buluyor? Yani bir tespit davası mı, hükümsüzlük mü, var mı böyle bir istatistiğimiz? Ya da gözlem?
Ezberimde böyle bir istatistik yok ama zaten Adalet Bakanlığı da bir istatistik yayınlamıyor. Yani onu, bu bilgiyi Türkiye'de hızlıca ulaşmanın mümkün olduğunu sanmıyorum bu nedenle. Ama ben kendi tecrübemden söyleyeyim. En çok tecavüz ve hükümsüzlük davaları görülüyor tabii ki. Hani gasptır, menfi tespittir. Bunların sayıları diğerlerine kıyasla oldukça az.
Zamanında bir bilirkişilik yaptığım bir dönem vardı İzmir'de yaşadığım zaman. Hatırlarsın abi, o dönemler daha doğrusu konuşmadık ama bir yine 10 seneden fazla oldu. 400 TL'ydi, 400 TL bilirkişilik ücreti. Onu hatırlıyorum. Aklımda bir tek o kalmış. O zamanlarda hatırlıyorum işte tespit konusunda hakim verdiği dosyalarda birlikte gider ve tespit yapardık. İşte fotoğraflarını çekerdik vesaire. İşte raporumuzu hazırlamadan önce 3 bilirkişi ayrı ayrı hayat birlikte. O anımla birlikte aslında bu yargılamayla alakalı bahsettiğin, o kategorize ettiğin çeşitlerden bilirkişilik konusuna geçmek istiyorum. Yani bilirkişi ya da bilirkişiden önce şunu konuşalım. Yani bir dava açıldığında bir hükümsüzlük olabilir, bu işte ihlal davası olabilir, tespit olabilir. Süreç nasıl ilerliyor ve bilirkişilik konusu nerede devreye giriyor? Belki hani süreci böyle bir timeline olarak öyle bir konuşmak lazım. Ne dersin?
Şimdi az önce verdiğin örnekte yerinde bir tespit yapılmış. Yani bir iş yerine gidilmiş, bir şeyler fotoğraflanmış ve takibinde de bilirkişi raporu sunulmuş. Bu tipik bir değişik iş dosyası. Delil tespitine ilişkindir. Açılacak olan esas davanın hazırlığıdır aslında. Çünkü oradaki delile, fotoğraflara ve bilirkişinin yazdığı rapora dayanarak tecavüz iddiasında bulunabilirsiniz. Patent hak sahibinin böyle bir hakkı var. Bilirkişi ücreti çok düşük kalıyor zaman içerisinde, hep kaldı. Bugün de öyle zaten. Ben çok sayıda davada yaptım. Belki bugüne kadar 500-600 davada bilirkişilik yaptım. Bunların tamamı patent ve faydalı modelle ilgiliydi. Ve büyük çoğunluğu da ya hükümsüzlük davasıydı ya tecavüz davasıydı. Ya da her ikisi aynı anda görülen davalardı. Bu bahsettiğin konu gerçekten önemli bir problem Türkiye'de. O ücretlerin düşük olması motivasyonu da düşürüyor. Yapmak istemiyor insanlar. Eğer eğitimli insanlar bunu yapmak istemiyorlarsa o zaman eğitimsizler yapmak istiyor. Çünkü bunu bir gelir kapısı olarak da görüyorlar. Bu da önemli bir problem. Bizim yargılamadaki aslında çözülmesi, çok hızlı bir şekilde çözülmesi gereken önemli bir problem. Şimdi bu probleme takılmadan şeye gelirsek eğer, bilirkişi ne zaman devreye giriyor? Öncelikle az önceki örnekte olduğu gibi delil tespiti gerektiyse bilirkişi şart tabii ki. Buraya mahkeme heyetinin de katılması mümkün. Yani hakimle birlikte veya katiplerle birlikte katılmak da mümkün. Ama tek başına bilirkişinin görevlendirdiği, hiçbir mahkeme görevlisinin gelmediği tespit dosyaları da oldu. Çok güvenli olmuyor, ama bunu da söyleyeyim. Neyse. Esas davalarda bilirkişi ne zaman devreye giriyor? İşte ön incelemesi, duruşması tamamlandıktan sonra, artık mahkemenin hani taraflardan bütün söylemlerini aldıktan sonra hakim tek başına karar veremeyeceği için, niçin tek başına karar veremeyecek? Bizim ilgili teknoloji konusunda bilgi sahibi olmadığı için. Bizim hakimlerimiz biliyorsunuz hukuki eğitime sahiplerdir. Fakat teknik eğitime sahip değillerdir. Ama konu teknik olduğu için yardıma ihtiyaç duyarlar ve teknik konularda bilirkişinin görüşünü alırlar. Bu aşamada bilirkişi devreye girer. Ha, sadece bu aşamada girer? Hayır. Bazen şöyle oluyor. Hakim mesela duruşmaya çağırıp dinleyebiliyor bilirkişiyi. Dolayısıyla yazılı bir rapor sunduktan sonra işiniz bitti mi? Çoğunlukla evet, ama her zaman öyle değil. Bu birincisi. İkincisi, bazen ihtilaflar çıkıyor. Mesela tarafların bir tanesinin çok ciddi itirazları olabiliyor. Bu durumda ya ekropar alınır ya da yeni bir heyete gidilip yeni bir bilirkişi heyetinden rapor istenir. Eğer bu bilirkişi, ikinci heyetten gelen bilirkişi raporu ilk heyetin raporuyla çelişiyorsa, yani bir tanesi tecavüz var diyor, öbürü tecavüz yok diyorsa mesela, bu durumda bu ihtilafın da giderilmesi lazım. O zaman yepyeni bir heyetin ataması söz konusu olur. Üçüncü bir heyetten de rapor alınır ve çoğunluk sağlanmaya çalışılır. Yani ya tecavüz vardır ya yoktur. Hakim emin olmak ister haklı olarak. Aynı tabii değerlendirme sadece tecavüz için değil, hükümsüzlük için de geçerlidir. Bir tanesi hükümsüzlük diyor, diğeri hükümsüzlük yok diyorsa, buradaki çelişkinin yine yepyeni bir heyetle çözülmesi lazım. Bu bahsettiğim tamamı birinci seviye mahkemelerde oluyor tabii ki.
O ne demek? Birinci seviye mahkemeler dediğin ne demek?
Bizde yargılama 3 seviye. Eskiden 2 seviyeydi. Yani birinci seviyede Çağlayan'a gidip bir dava açarsınız, o bir karara çıkar. O karar elbette ki temyize açıktır. Eskiden Yargıtay'a giderdiniz, temyize derdiniz. Fakat zannediyorum ya kaç yıl oldu çok emin değilim, ama bizde Yargıtay'ın yükü düşürülsün diye istinaf mahkemeleri yaratıldı biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla birinci seviye mahkemeden çıkan kararı temyiz ederseniz direkt Yargıtay'a gitmeyecek o. Önce Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek. Bölge Adliye Mahkemesi'nde yer alan İstinaf Mahkemesi birinci seviye yargılamada yapılan hataları varsa eğer bulacak, ya kararı onayacak ya da bozacak ya da kısmi bozacak. Buradan çıkan karar da elbette temyize tabi. Ne yapıyorsunuz? Üçüncü seviyeye gidiyorsunuz. Üçüncü seviye Yargıtay. Yargıtay'a İstinaf Mahkemesi'nden çıkan kararın temyizini yapmanız mümkündür. Genellikle de yapılıyor zaten. Çünkü taraflardan bir tanesi çok mutsuz oluyor mutlaka.
Evet.
O da işte bazı yargılamada hatalar yapıldığını iddia ederek temyize gidiyor. Bunun şöyle bir sakıncası var. Yargıtay'ın iş yükü azalmadı aslında. Yani bizim istinaf mahkemeleri, benim şahsi kanaatim odur ki, hedefine ulaşmadı. Aslına bakarsanız yargılama süresi uzadı. Bunun böyle bir neticesi oldu. Birinci seviye mahkemeden karar almak yaklaşık 3-4 sene. İstinaf ve Yargıtay aşamasında ilave ederseniz, yani 3 seviyenin 3'ü de tamamlandığında genellikle 10 sene dolmuş oluyor. 10 sene korkunç bence. Çünkü geciken bir karar aslında adil olmaktan da uzak oluyor. Çünkü 10 sene sonra netice alacaksanız o yargılamaya hiç gitmemek daha mantıklı bence. O yüzden ben yerli olsun yabancı olsun müşterilerime mümkün mertebe yargılamadan uzak durmaları için tavsiyede bulunuyorum.
Yani yargılama öncesinde negotiation'la işi çözelim.
Mümkünse evet, mümkünse evet. Bir de şöyle bir problem var. Patent işi, patent sahibi olma işi Türkiye'de bir kavga vasıtası olarak kullanılıyor çoğunlukla. Yani rakibinizle kavga etmeniz için bir araçmış gibi kullanılıyor. Halbuki yurt dışında, batılı ülkelerde bu kavga aracı değil de para kazanma aracıdır. Yani insanlar bunu lisanslayalım, negotiate edelim, alalım verelim, para kazananın peşindedir. Yoksa rakibi stop etmenin değil de mümkünse rakip de üretsin ama para kazanalım. Yani lisans verelim, işte royalty kazanalım. birinci amaç veya araç budur. Para kazanma. Yoksa kavga değil. Bu da çok benim doğru. Türkiye ile ilgili bir diğer eleştirim.
Bizde genelde patente yatırım aracı olarak değil de işte bir cost center ve işte çok defansif anlamda bir strateji genelde güdülüyor. Dediğin gibi royalty kazanalım, işte lisansımızı vermeye çalışalım, proaktif bir şekilde bundan ekstra gelir kazanalım değil de dediğin gibi bir blocker olarak kullanma, daha kavga aracı olarak kullanmak daha yaygın. Katılıyorum. Biraz önce demiştin yani, bilirkişi rapor, bilirkişi heyet oluşturuluyor, beğenmiyor, karşı taraf işte ikinci oluşturuluyor, o da olmazsa üçüncü. Şimdi 1-0 oldu, ikinci bilirkişi geldi, 1-1 oldu, eşitledik. Üçüncü bilirkişi heyeti geldi, 2-1 oldu, 2-1'de bitiyor mu maç skoru?
Genellikle evet, çünkü zaten birinci seviye yargılama 5. senesine ulaşıyor durumda. Yani hiçbir hakim bir dosya 5 seneye ulaşsın, 5 seneyi geçsin istemez. Ama benim öyle dosyalarım oldu ki 6. 7. senelerdeyiz. Halen daha birinci seviye yargılama bitmedi. Ve bu bence çok önemli bir problem. Yani Adalet Bakanlığımızın evvela bu problemi, yani bu süreler problemini çözmesini dilerdim ben.
Çünkü 5 sene diyorsun, 6, 7, 10. Zaten ilgili patentin, yani ilaç değilse ekonomik ömrü bitecek yani neredeyse. Ortadan kalkacak.
Doğru, doğru. Geçenlerde bir davamız tamamlandı. O bir faydalı modele tecavüz davasıydı. 3 seviyenin 3'ü de tamamlandı. Ama bahsi geçen faydalı model bundan 12-13 yıl evvel zaten süresi bitmişti. O da çok gerçekten uzun sürdü. Ama 10 yıl evvel süresi biten faydalı modelin o 3. seviyesi öyle tamamlandı. Tabii şöyle güçlükler yaşadık. Yargılama 10 seneden fazla sürdüğü için tazminat talebimiz de vardı orada. Çünkü gerçekten tecavüz eden bir ürün üretip satıyordu suçlanan kişi, şirket neyse. Maddi evraklarını bulamıyorsunuz. Çünkü onları saklama yükümlülüğü, yani mali defterler zannediyorum 5 seneyle sınırlı. Biz bu kadar uzun süre geçince aradan tazminat hesabı yapılamadı. Mümkün olmadı. Çünkü yok. Bu da işte bir diğer problem. Hak sahiplerinin de canı yanıyor. Yani sadece canı yanan tecavüzcü değil, hak sahibi de olabiliyor. Her ikisi de mümkün.
Şimdi bu kadar olumsuzluğunu konuşup da insanları patent sistemine olan inançlarını yapmayalım. Bu böyle bizim Türkiye'de Türkiye ile alakalı çözülmesi gereken aslında problemlere de bir nebze dem vurmaya çalışıyoruz. Ki biz bunu Erkan abi, zaten sen üye olduğun bütün o STK'larda zaten verdiğin eğitimlerde ve şeylerde de bunları hep dile getiriyorsun. Biz de farklı platformlarda dile getiriyoruz. Önemli olan zaten bunu daha yüksek sesle söyleyebilmek. Çünkü ortada aksaklıklar varsa bunların önceliklendirilerek çözülmesi gerekiyor ki gerçekten Türkiye market olarak ya desinler ki işte ya çok kısa sürede çözülüyor bu işler. Yani o yüzden bizim patentimiz var. Gerekirse yargıya taşırız ve hızlı bir şekilde çözeriz dedirtebilmek gerekmiyor mu hem yabancılara hem Türkiye'dekilere?
Kesinlikle gerekiyor. Yargımızın hızlı ve efektif olması lazım. Doğru kararları en hızlı şekilde üretmesi lazım. Ama şimdi ben bu bazı sorunları dile getirdim diye insanların motivasyonunu ortadan kaldırmak istemem. Şöyle güzel bir haber vereyim o zaman. Aksaklıklar var olabilir ama sistemi terk edeceğiz demek değildir bu. Benim 7-8 yıl evvel yazdığım, bizzat ben yazmıştım şahsen. Çünkü o müvekkil, adını vermeyeceğim. O müvekkil benim artık müvekkilim olmaktan çıktı, dostuma dönüştü. Ve onun dosyalarını hep benim ilgilenmemi istiyor. Halbuki bizim geniş bir ekibimiz var. Hepsi de o buluşları patentlemeye uygun eğitime sahip insanlar, patent vekilleri. Ama bizzat şahsen benim ilgilenmemi istediği için ben yazmıştım o patenti. Amerika'daki bir şirket geçen ay 150 milyon dolar önerdi o patent için. Bu da çok güzel bir haber. Vermedi.
Ne diyorsun abi? Çok iyi.
Evet. Gerçek bu.
Bir patent vermeyecek.
Bir patent için 150 milyon dolar verdiler ve patent sahibi vermedi o patenti. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu az bir para değil. Motivasyon ortadan kalkmasın dedim ya. Türkiye'de bazı aksaklıklar var, doğru, ama patentleri biz sadece Türkiye'de yapmıyoruz. Avrupa'da yapıyoruz, Amerika'da yapıyoruz veya müvekkilimizin çıkarı Çin gerektiriyorsa Çin'de yapıyoruz. Her neyse, para kazanmak mümkün mü? Mümkün. Tecavüzcüleri durdurmak mümkün mü? Mümkün. O yüzden kimse demotive olmasın lütfen. Ben birkaç aksaklığı dile getirdim diye.
Harika harika. Ya 150 milyon dolar çok iyi paraymış ya. Niye reddetmiş?
Bir hem az buldu, biraz kızıştıracak ve rakamı arttıracak. Yapar mı? Yapar. İkincisi, o işi patent sahibinin dahi yapmasını istemeyecekler muhtemelen. Yani exclusive istiyorlar. O da ona psikolojik sebeplerle razı değil zannediyorum. Bu nedenle de anladım, hiç vermemesi de mümkündür.
Anladım. Tabii belki 150 milyon doların üzerinde bir değere sahiptir. Ona bakmak lazım. Değerleme demişken biliyorsun abi, değerleme.
Evet Mustafa.
Platformumuz inşallah ortaya çıkınca oturur bir değerlemesini de yaparız free of charge.
Senin değerleme işini yaptığını biliyorum. Hatta bu konuyla ilgili bir yazılım geliştirdiğini de öğrendim. O da ne zaman çıkacak bilmiyorum ama umarım geç olmadan çıkar, merakla bekliyoruz.
Eyvallah abi, eyvallah. Bu arada biraz önce hani yani bizzat kendin yazdın dedin ama tabii ki de ekip çok geniş demiştin. Benim de aklıma şey geldi, sizin web sitesine bakarken bu kadar kalabalık olduğunuzu ben idrak etmemişim ya. Kaç kişi var sizin ekipte?
Çok büyük değil, biz toplamda 25 kişiyiz ama bu 25 kişinin çok büyük çoğunluğu vekillerdir. İşte ya marka vekilidir, ya patent vekilidir, ya da avukattır yargılama faaliyetleri için. İyi eğitimli bir ekibimiz var. Ben de çok bu konuyla çok memnun oldum. Bir şirketle ilgili beni en memnun eden kısım aslında.
Vallahi çok etkileyici. Ben de onun yani şey ekibimiz sayfasını yine podcast'ın açıklama kısmına bırakmış olayım. Çok eğitimli ve kaliteli, birebir hem patent yazımı hem de yargı süreçlerinde destek veren arkadaşlar var. O yüzden tekrar tebrik etmek lazım. Şimdi abi bilirkişilik problem dedik, yani bilirkişilik sistemiyle alakalı bazı aksaklıklar var ama daha çok bilirkişiyi biz nasıl yetiştireceğiz? Yani hakimlere bizim daha çok yardımcı olacak yetkin bilirkişilik de yapmak isteyecek yetkinlikte insanlar yetiştirmemiz lazım. Birçok patent vekili var ama bunların kaç tanesi bilirkişilik yapıyor vesaire gibi sorular devreye giriyor. Bildiğim kadarıyla siz farklı STK'lar kapsamında da bilirkişilik eğitimleri vesaireler de verdiğinizi sanki bir hafızamda var. Ne diyorsun abi bu konuda? Yani bilirkişilerin seçilmesi, eğitilmesi konusu oldukça kritik bir konu sanki.
Çok kritik bir konu ama ben ne kadar böyle nitelikli patent vekili tanıyorsam bilirkişilik işine ya girmedi ya da girdiyse çok kısa süresinde geri çıktı. Yapmıyorlar. Sebebi de şu. Şimdi uzun süren davalarda böyle 8-10 klasör evrak birikebiliyor. Belki daha fazla evrak da birikebiliyor. Yani binlerce sayfa evrak okumanız gerekiyor. Bu zor bir iş, zaman harcayan bir iş. Nitelikli patent vekiliyse zaten onun kendi işleri de yoğundur. Dolayısıyla oraya harcayacak vakti var mı acaba? Varsa harcamaya değer mi? Yani binlerce sayfa evrak okuyup takibinde 1000 TL alacaksanız o bir kıymeti harbiyesi yok. Yapmak istemiyorsunuz. İstemiyor kişiler. Haklı olarak istemiyor. Dolayısıyla dediğim gibi o yapmak istemezse de 1000 liraya bu işi yapmak isteyen insanlar var mı? Var. Hem de çok var. Bilirkişili olmak da çok bir problem değil Türkiye'de. Eskiden re'sen atamalar yapılırdı. Yani hakim birisini tanıyorsa ve güveniyorsa re'sen atamasını yapardı ama darbe girişimi sonrasında şöyle bir kural yönetme çıktı. Yani yönetmelik mi emin değilim ama biliyorsunuz bilirkişilerin içerisinde de sızma vardı. Hani hakimlerde vardı, şeyde vardı, ne bileyim subaylarda vardı vesaire. Bilirkişilerde de böyle bir problematik vaziyetin olduğu anlaşılınca dendi ki bilirkişilik müessesinde artık re'sen atama yapılmayacak. Adalet komisyonu tutacak bunun kayıtlarını. Bilirkişilerin bu komisyon listesinde mutlaka yer alması lazım. Komisyon listesine girebilmek için de bazı şartlar var. Örneğin üniversitelerin düzenlediği bilirkişilik eğitimi var. Bir aydan az sürüyor. O eğitimi katılıyorsunuz. Tamamladıktan sonra size bir sertifika veriyorlar. Bu sertifikayı ve mezun olduğunuz okulun mezuniyet diplomasını veriyorsunuz. Ben en az 3 senelik deneyime sahibim diyorsunuz vesaire. Ondan sonra listeye girmek mümkün. Fakat bu kalite zafiyeti yarattı bence. Tamam her şeyin kayıtlı olması güzel ama acaba nitelikli, eğitimli, güvenebileceğiniz bir kişiler bu listeye giriyorlar mı? Cevap veriyorum hayır. Ben çok uzun senelerce yaptım bu işi ama hiçbir zaman amacım benim para kazanmak değildi. Ben sahip olduğum bir miktar bilgi var. Bunu mahkemelere aktarabiliyorsam, taraflar için kullanılabiliyorsa ne mutlu bana, aktarmam gerekir diye düşünmüştüm. Bu nedenle yaptım o kadar çok fazla davada bilirkişilik. Çünkü çok uzun yıllar evvel ben hep yurt dışında eğitim aldım. O senelerde, yani benim mesleğe ilk başladığım senelerde Türkiye'de iyi patentçi pek bulamazdınız. Az sayı var da illaki ama az sayıdaydı. Dolayısıyla iyi bir patent vekili olmak istiyorsanız tek yol yurt dışından gidip eğitim almaktı. Ben de çokça aldım zaten. Orada öğrendiklerimi de acaba burada nasıl kullanırım? Bir, kendi mesleğimi icra ederken kullanırım. Bu zaten doğal. Hani para kazanma yöntemim benim. İkincisi de madem bu bilgiye sahipsin, acaba kamu yararına kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Bu nedenle girdim. Ve dedim ya, hiçbir zaman amacım oradan gelecek işte 600 TL, 1000 TL gelir değildi. O paraya ihtiyacım da yok zaten. Ama belli bir yerden sonra çok gelmeye başladı bu iş yükü. Bir de mesela benim gibi teknik eğitime sahip patent vekillerinden tüm diğer arkadaşlar gittiler komisyonda askıya aldırmak diye bir şey var. Eğer iş yükünüz çok fazlaysa, size yeni dosya gelmesin istiyorsanız askıya aldırıyorsunuz kendinizi. Bir kişi dosyaları siz yeniden askıya alma kararını iptal ettirmediğiniz sürece size yeni dosya gelmiyor. Rahat ediyorsunuz. Baktım ben de nitelikli eğitimli arkadaşların tamamı askıya aldırtmış. Benim iş yüküm çok anormal arttı bu durumda. Ben de bir evrak yenileme süreci var. Yani listeye bir kez girdiniz, ilelebet orada kalmıyorsunuz. Yenilemeler yapmanız lazım. Bundan 1,5 yıl evvel yapmam gereken yenilemeyi yapmadım. Unuttum açıkçası. Ama 1,5 yıldır çok mutluyum. İş gelmiyor, çok rahatım. Çünkü gerçekten çok fazla iş yükü yaratıyordu. Bir de dedim ya, hani diğer arkadaşların da çıkmasıyla beraber iş hep içeride kalanın omuzlarına biniyor. Ama bu bir kişinin bir ya da birkaç kişinin halledebileceği bir şey değil. Geçenlerde bir FİKP toplantısında bu konu konuşuldu aslında. Keşke tüm FİKP üyelerimiz bizim, onlar nispeten çok daha iyi eğitime sahipler. Keşke dedik ki herkes kendini listeye aldırsa tekrar da en azından omuzlarımıza eşit seviyede iş yükü düşse ve bu işi bizler yapsak. Ama ben bugün biliyorum maalesef hiç patent yargılaması konusunda güvenilir bilgiye sahip olmayan kişiler yapıyor mu? Cevap maalesef evet yapıyor. O yüzden çok korkunç raporlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu da aslında çok önemli bir problem. Hani demin süre için söylemiştim büyük problem diye ama nitelik konusu da aslına bakarsanız sürede en az süre konusu kadar önemli bir problem.
Raporun tabii içeriği bakalım gerçekten bizim normlarımıza göre hazırlanmış yoksa uydurmuş mu hani?
Bu doğru Mustafa. Mesela bizim tecavüz incelemesinde bütün batılı ülkelerin uyguladığı bir yöntem vardır. İşte bağımsız istemi alırsınız, claim construction çıkar, oradan unsurlarını ayırırsınız ve ana istemdeki tüm unsurları suçlanan ürün ya da proses üzerinde var mı yok mu kontrol edersiniz. Eğer tüm unsurlar varsa suçlanan üründe tecavüz vardır diye rapor yazarsınız. Ama bunu hiç yapmayıp işte teknik resimlere bakarak tecavüz vardır diyen, mesela böyle çok çok ilkel bir yöntemle tecavüz vardır diye yazan bilir kişiler oldu mu? Oldu. Halen olmaya devam ediyor maalesef. O yüzden en majör problemimiz bence nitelik meselesi bilir kişilik konusunda.
İşte o yüzden de biraz önce telaffuz ettiğin FİGBİ. Sen orada yönetim kurulunda mıydın abi? Yanlış
Yönetim
hatırlamıyorsam.
kurulu değilim ama Türkiye'deki derneğin kurucu üyesiyim ben orada.
Süper. Onun da web sitesi bilgilerini de paylaşalım. Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği yine Türkiye'deki yine global bazda olup da Türkiye chapter'ı yanlışsam düzelt abi. Aynı Less
Doğru.
Turkey'de olduğu gibi
Doğru.
bu konuda çalışmalar yapan bir STK ve bildiğim kadarıyla da yani takip edebildiğim kadarıyla da bu konularda eğitimlerde düzenliyor. Yine ekosistemdeki bilgi seviyemizi bir noktada üst seviyelere çıkartabilmek için. Vallahi abi yani biraz önce söylediğin gibi bu 500 liraya 1000 liraya zaten yapılabilecek bir şey değil. Adam saat karşılaştırması yaparsan ama ben de senin dediğin noktaya katılıyorum. Senin gibi tecrübeli insanların en azından bugüne kadar give back to society dediğimiz yani biz hep birilerinden üstatlardan bir şeyler öğrendik. Biz de ekosisteme bir bilgi sağlayalım. En azından verdiğiniz raporların içerikleri hakimleri de bir nebze bu konuda eğitebilir, değil mi? Yanlışsam düzelt abi.
Elbette, elbette. Ben mesela birçok yürüyen davamızda istedim ki şimdilerde mesela hakimler bir tık daha fazla ücret takdir ediyorlar. Atıyorum 3.000 TL takdir ediyor. Ama ben istiyorum ki 3.000 TL değil, kişi başı 30.000 TL takdir etsin. Ama çok iyi bir rapor gelsin lütfen. Yani nitelikli bir bilirkişi alsın, vakit harcasın. Bunun karşılığında 3.000 lira değil 30.000 lira alsın kişi başı. Ve yeter ki kalite artsın. Tek talebim bu. Bence Türkiye'deki yargılamanın çok ucuz olması aslında yargılama adedinin çok olmasına sebep oluyor. Yani şeyi anlıyorum. Çağlayan'daki mesela bizim İstanbul'daki ya da Çağlayan'la sınırlamayayım. İstanbul'daki mahkemelerimizde muazzam bir iş yükü var. Doğru. Bunun esas sebebi yargılama faaliyetinin çok ucuz olması maalesef. O yüzden düşünsenize şeyde mesela Almanya'da herhangi bir hükümsüzlük talebi yaptığınız anda harcayacağınız para en az 30 bin eurodur. Genellikle de 100 bin euro civarındadır. Ama Türkiye'de böyle bir hani rakibinizin haz etmediğiniz bir patenti var diyelim ki hükümsüzlük davası açsanız 30.000 TL'ye halledebilirsiniz. 30.000 euro nerede? 30.000 TL nerede? Arada 33 kat fark var bugün itibariyle. Yargılama dolayısıyla bu kadar ucuz olduğu için çok fazla dava ortaya çıkıyor. Bu hakimlerin de işini zorlaştırıyor, bilir kişilerin de işini zorlaştırıyor. Adetler artınca kaliteler düşüyor. O yüzden dedim ben keşke bilirkişi ücretinin kişi başı 3.000 TL değil de en az 30.000 TL veya 130.000 TL takdir etseler. Bu da bence mantıklıdır. Şeyin bu bahsettiğim rakamların afaki olduğunu düşünmeyin lütfen. Ben size mesela İngiltere'den bir örnek vereyim. Herhangi bir patent yargılamasını İngiltere'de 1-1,5 milyon pound'un altında katiyen tamamlayamazsınız. Amerika'da da öyle. Bir patent tecavüz davası olsun veyahut da bu bir hükümsüzlük davası olsun. Milyon doların altında katiyen tamamlayamazsınız. O yüzden ben böyle bilirkişi ücreti 30.000 TL olsun veya 130.000 TL olsun dediğimde bunu kimse lütfen afaki olarak karşılamasın. Çok ucuz olduğu için adetler çok fazla bizde. Bu bir sorun.
Tam da o konuya gelecektim aslında ama Amerika ve UK, İngiltere konusunu sen vermiş oldun. Yani bizde böyleyse durum yurt dışında nasıl vuku buluyor? Bir yargılama süreci başladığında bunun başlangıcından bitişine kadar işte gerek Amerika'da gerek İngiltere'de gerekse Avrupa'da bu hem fiyat anlamında hem de süreç anlamında nasıl oluyor diyecektim. Sen 1 milyon dolar ve 1 milyon pound üzerinde rakamları zaten telaffuz etmiş oldun. Avrupa'da nasıl genelde?
Şimdi Avrupa'da en makul ve en kaliteli yargılamayı Almanya yapar. Senelerdir böyle bu. Ama orada da mahkeme dava başında bir ücret, bir yani ihtilafın bedeli biçilir. Denir ki işte 3 milyon euro. O 3 milyon euro üzerinden belli bir dava harcı ödersiniz. Ondan sonra dava devam eder. Dediğim gibi orada da tamam 25-30 bin euroya bir davanın tamamlanması mümkün ama bu tecavüz değil de hükümsüzlük diyelim. Şimdi örneği şeyden vereyim ben ama şunu söyleyeyim. Geçenlerde mesela zannediyorum Danimarka'da bir hükümsüzlük davası sonuçlandı. Hükümsüzlük isteyen taraf davayı kaybetti. Kaybettikten sonra kendisine kesilen ceza 190 bin euroydu. Yani mahkemeye davayı kaybettikten sonra ödemesi gereken parayı kastediyorum. Bunun içinde işte bilirkişi ücreti var, dava harcı var vesaire vesaire. Şimdi burada mesela bir dava kaybedince sizin ödeyeceğiniz maktu bir ücret var. Bu ücret ise 190 bin euro değil. Ondan misli misli çok çok daha düşük. O yüzden dava açmakta hiç kimse bir beis görmüyor. Ben çok pahalı olsun, kalite artsın maksat bu değil amacım. Sadece şey, gerçekten görülmesi gereken davalar var. Onlar görülsün lütfen. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Bugün mesela İstanbul'daki ister Çağlayan Adliyesi, ister Bakırköy Adliyesi, ister Anadolu mahkemeleri diyelim. Bunların her birinde birkaç tane bölüm de var. Yani bir fikri haklar, iki fikri haklar gibi. Bunların her birinde senelik en az 300-400 tane dava görülüyordur tahmin ediyorum. Size 2021 yanlış hatırlamıyorsam şeyi söyleyeyim mi? İngiltere'de görülen toplam patent yargılama sayısını.
Kaçmış?
Onun altındaydı. Yani 8 ya da 9'du. Bir senede İngiltere'de görülen toplam patent yargılaması. Çünkü çok pahalı. Bir de İnsanlar yargıya gitmezden evvel anlaşabilmek için elinden geleni yapıyor. Neden? Acayip yüksek masraflar var burada. Yani 1,5 milyon pound'u herhangi bir şahıs ödeyemez. Ancak kuvvetli bir şirketseniz, bir tüzel kişilikseniz ödersiniz tabii ki. O yüzden patent yargılamasına gitmemek için herkes elinden geleni yapıyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Out of court settlement. Yani mahkeme dışı anlaşma, el sıkışma demek. İşte ilk verdiğim örnek var diye Türkiye'de kavga vasıtası ama yurt dışında para kazanma vasıtası. Fark burada.
Aynen. Tam ilk söylediğin cümleye refer edecektim ben de. Bütçe, yani patent ihlal konusundaki mahkeme maliyetleri bu kadar yüksek olunca bir bariyer oluyor. İnsanlar ya bu işi mahkemede değil de gel arkadaşım yani 3-5 neyse royalty rate üzerinden mi anlaşacaksın? Unit price üzerinden mi anlaşacaksın? Yoksa lump sum payment mı neyse anlaş ki iki taraf da para ödemesin mahkemeye. Güzel bir bariyer. Yani bizde peki olmaması için hangi gerekçelerimiz var? Bizim de böyle bir bariyerimiz olsa da herkes negotiation'la bu işi anlaşsa korta gitmeden.
Çok güzel olur. Sayıların bu kadar yüksek olmaması lazım. Sayıların düşmesi gerekiyor. Sayıların düşmesi için yargılamanın örneğin bilirkişi ücretlerinin, harçların vesaire daha farklı olması lazım. Bugün dedim ya patent yargılamasındaki problem bu yargılamanın çok ucuz olması nedeniyle sayılarımızın işte atıyorum 50 olması gerekirken 500 olması. Bu sorun çözülmeli bir şekilde.
Tabii ip gibi diziliyor. Backlog oluşuyor sürekli.
Doğru. Bu tabii herkes için bir yük yani sadece hakim için yük değil, bilirkişiler için de yük, taraflar için de yük yani. Taraflar dedim ya en çok mağdur olan taraflar. Davacı da olsanız, davalı da olsanız ilk seviye mahkemede 3-4 yıl, sonra istinaf mahkemesi, sonra Yargıtay derken kimse aslında hak ettiğini elde edemiyor. Bu sorunu çözmek için de süreleri kısaltmamız lazım, kaliteyi arttırmamız lazım. Bilirkişi ücretleri vesaire mahkeme harçlarının da artması lazım. Bugün itibariyle batılı ülkelerle kıyaslanamayacak kadar düşük maalesef.
Bu tabii yani çok çok bacaklı bir iş. Yani sadece bilirkişi yetkinliğini arttırmak vesaire bunlarla da çözülecek bir iş değil. Yani böyle bir daha bir yönetim seviyesinde çok radikal kararlar alınması gerekecek. Yani biraz zor bir iş aslında, değil mi?
Zor bir iş. Şimdi gerçek bir örnek hatıramdan geldi. Şimdi size anlatayım. Bir bacağı aslında Alman sermayesi olan fakat Türkiye'de de var olan faaliyet gösteren bir şirketin bir yargılaması oldu. Orada bir kişi raporu geldi. Çok kötüydü. Sonra işte ikinci bir heyet geldi vesaire. O vakit tam rakamı hatırlamıyorum ama bilir kişilere ödenen ücret hani bugünün parasıyla diyeyim o günkü rakamı gerçekten hatırlamıyorum ama bugünün parasıyla 2-3 bin lira gibi bir şeydi kişilere. O Almanya'dan gelen bir patent vekili vardı. Davayı, duruşmayı izlemek istedi. Sonra şeye çok şaşırmıştı. Yani bilir kişi raporun işte mesela 100 euro civarında olması çok garip geldi ona. Çünkü dedi ki yani bir rapor biz hani Almanya'da yargılamaya gitseydik kişi başı minimum 6.000 euro ödemek zorunda kalırdık. Hani burada 100 euro olması çok şaşırtıcı demişti. Bu gerçek bir örnek ben yaşadım. Ama eğer şey olsaydı bakın bilirkişilere kalitesi çok yüksek olsun istiyoruz. Esas yapılması gereken ne biliyor musunuz? Bu kişilere sorumluluğu ve yetkiyi vereceksiniz ama duruşmaya da çağıracaksınız. Taraflar sorularını da soracak. Yani İngilizce'de cross examination denilen şey çarpaz sorgulama. Raporunuzda böyle böyle bir ifade kullanmışsınız. Bu neden böyle? İşte biz bunun hatalı olduğunu düşünüyoruz. Neye dayanıyorsunuz gibi sorular sorabilsek aslında kaliteyi hep birlikte arttırabiliriz. Ama bunu yapabilmek için de o bilir kişiye 3.000 TL ödenmemeli. 100.000 TL öderseniz bu mümkün. Beni çok yanlış anlayacak ve belki kızacak insanlar olabilir ama bunlar gerçek düşüncedir maalesef. Kaliteyi arttırmamız için bunları yapmamız gerekiyor.
Evet, yani bilirkişi sadece raporu hani teslim edip taksi deyip uzaklaşıp gitmemesi lazım.
Doğru.
Şeye de gelecek, mahkemeye de gelecek. Dediğim gibi sözü olarak da ne söylediyse raporda onu hakimin sorularıyla birlikte savunmalı.
Evet. Yanlışları varsa yanlışlarından geri adım atabilmeli ve bunu duruşmada açıkça ifade edebilmeli. Bizim yargılama türümüz hani sözlü yargılama genellikle karar duruşmasında oluyor. Çok elverişli değil ama istense eminim elverişli hale getirilebilir.
Ve yani düşünsene bilir kişi mahkemeye gelip raporda yazdıklarını sözlü olarak da savunacağını bilse emin ol yani %100 katılıyorsundur o raporun
Çok doğru.
kalitesi 10 kat daha iyi olur.
Çok doğru,
Çünkü
çok
diyorsun
doğru.
ki bunu
Çünkü
sözlü olarak da stres olacaksın yani. Ben burada yazdığımı savunabilmeliyim diye seni biri çağırıyorsa şeye, mahkemeye, senin o raporu da paşa paşa süper halde teslim etmen lazım.
çok doğru. Bilir kişiyi strese sokacak olan şey duruşmaya gelip tarafların sorduğu sorulara yanıt verme zorunluluğu değil tek başına. Bunun yanında eğer bir bilirkişi görevden dolayı 3.000 TL değil de atıyorum 80.000 TL alırsa bu da bir ikinci stres vasıtası. Çünkü işini çok iyi yapmak zorunda olduğunun artık bir kez daha bilincinde olacak.
Tabii hakkaniyetli bir şekilde yapma ihtiyacı hissedecek. Peki abi yani bu sen aynı zamanda bu UPC'de de vekilsin. Şimdi son zamanlarda tabii database'i de oluşturdu UPC. İşte davaları falan orada bazı bilgilerini görebiliyoruz. Çoğunlukla da ben böyle LinkedIn'den bakıyorum. Bizim Bardell ile Pagenberg'teki Tilman'ı görüyorum sürekli davalarda. Onun paylaşımları vesaireler de var çeşitli case'lerde. Burada nasıl işliyor süreç? Yani UPC ile birlikte bu yargılama süreçleri nasıl yürüyor? Aslında ben ve benim gibi büyük ihtimal dinleyicilerimiz de bunu merak ediyordur.
Tabii. Şimdi UPC'de iki tane taraf var. Karıştırmayalım. Bir tanesi Unified Patent Court, öbürü de Üniter Patent, Birleşik Patent. Ama biliyorsunuz 1 Haziran 2023'ten itibaren devreye girdi anlaşma ve 17 Avrupa ülkesi için bağlayıcı hale geldi. Eğer opt-out yapmıyorsanız UPC'nin etkisi alanındasınız ve bu bizim Türk müteşebbisler için de geçerli. Eğer bir Avrupa patentiniz var ve bu 17 ülkeden herhangi birinde validasyon yaptıysanız UPC'nin etki alanına giriyor olabilirsiniz. Şimdi gelelim oradaki yargılamaya. Unified Patent Court yani mahkemenin, Birleşik Patent Mahkemesi diyelim bunu Türkçesiyle. Bir merkezi bölümleri var. Almanya, Fransa ve İtalya'da. Bir de bölgesel bölümleri, uzantıları var. Örneğin Nordik ülkede var. Şimdi UPC'de yargılama, patent yargılaması yapılırken bilirkişi incelemesi mümkün mü? Elbette ki mümkün. Ama Türkiye'deki gibi değil, daha farklı. Neden? Şimdi UPC'de bir defa merkezi bölümlerin tamamında teknik eğitime sahip hakimler var. Taraflardan bir tanesinin talep yapması halinde ya da tetkik hakiminin uygun görmesi halinde mutlaka heyete teknik eğitimli bir hakim ilave ediliyor. Tetkik hakimi de incelemeyi yani teknik incelemeyi hani tecavüz var mı veyahut da hükümsüzlük var mı sorusunu yanıtlarken teknik eğitimli hakimle birlikte çalışıyor. Bu teknik eğitimli hakim işte elektronikçi olabilir, kimyacı olabilir, farmasötik olabilir, her şey olabilir. Ama bizdeki gibi bilirkişi incelemesi yapılmıyor. Sebebi de şu. Şimdi mahkemenin bilirkişi istemesi, ataması mümkün evvela. Hukuken mümkün bu. Fakat ondan istediği şey İşte dosyanın bir bütününü inceleyip görüşünü hazırlaması şeklinde olmuyor. Ama spesifik çok teknik sorular olursa bunları bilirkişi ataması yaparak cevaplandırılmasını isteyebilir. Yani teknik eğitimli hakim atıyorum optik konusunda eğitimli bir fizikçi olabilir. Fakat bilmediği şeyler olabilir. O da nedir? Atıyorum bir lazer ışınını kullanarak işte metali kesmeniz mümkün de retinayı kesmek de mümkün. Ama bir tanesinden yola çıkıp diğerine ulaşmak acaba bir buluşma sabah içerir mi içermez mi sorusunu çok spesifik sorularla sorabilir. Bu amaçlarla bilirkişi incelemesi yapabilir. Ama bu demek değildir ki UPC nezdinde yapılacak olan bilirkişi incelemesi bizim Türk yargılamasında olduğu gibi bir dosyanın bir bütününün bilirkişiye tevdi edilerek ondan sonra ilk günden son güne kadar sunulan tüm delil ve dilekçeleri oku, yanıt ver. Böyle bir bilirkişi görevi yok UPC'de. Dediğim gibi sadece spesifik teknik eğitimli hakimin dahi yanıtlayamadığı soruları yanıtlamak üzere bilirkişi ataması yapılabilir. Ama bunun dışında bizdeki gibi bir bilirkişi işini orada bizzat mahkeme heyetinin kendisinin yapıyor olması. Fark bu.
O zaman onlar bizdeki gibi bir bilirkişi heyeti değil de yani individual böyle bireysel bilirkişilerle mi bilirkişileri mi atıyor ya da atıyor ya da ona soruyor. Heyet
Doğru.
mi atıyor
Genellikle
yoksa?
bireysel. Genellikle bireysel. Ama şunu da belirtmek lazım. Orada yargılamada tarafların da bilirkişi çıkartması mümkün. Yani siz davacısınız ya da davalısınız. Dersiniz ki ben işte Profesör ABC işte Henry neyse bu adam işte lazer ışığıyla kullanılan teknolojiler konusunda uzmandır ve mahkemenin işte Bu konuda onu dinlemesini istiyorum. Bu buluş basamağını içerir mi içirmez mi cross examination yapılsın deyip tarafların da bir bilirkişi. Ama bu demek değildir ki mahkemenin atadığı bilirkişi. Bu tarafların önerdiği bilirkişi oluyor. Fakat halen az evvel söylediğim gibi mahkemenin de bir bilirkişi ataması mümkün.
Peki bunlarda peki böyle bir havuz mu var peki, yani oradaki hakim o bilirkişiyi nereden bulacak, ya da tamam taraflardan biri kendi bilirkişisini getirdiği zaman okey, de hakim o bilirkişileri nereden seçiyor? Mesela Türkiye'den bilirkişi seçilebiliyor mu, veya işte sadece Almanya'dan mı olacak? Yani onunla alakalı bir standart nasıl işliyor?
Bildiğim kadarıyla bununla ilgili bir kısıtlama yok. Yani mahkemenin atayacağı bilir kişinin işte o üye 17 ülkeden bir tanesine mensup, onun bir vatandaşı olması gibi bir kısıtlama bildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla Türkiye'den de konusunda uzman bir profesörün oraya bilir kişi olarak seçilmesi sanırım mümkün. Yani bundan %100 emin değilim Mustafa ama bildiğim kadarıyla böyle bir kısıtlama yok. Orada yine de tabii ki Türkiye'den seçmezler çünkü en azından ödenecek biliyorsunuz konaklama ve uçak masrafları vesaire. O yüzden o dava nerede görülüyorsa, örneğin Münih'te görülüyorsa, mümkün mertebe Almanya sınırları dahilinden bir atama yapılacaktır diye tahmin ediyorum
Evet.
açıkçası.
Evet. En kötü Schengen sınırları içerisinden birini bulurlar diye düşünüyorum.
Evet.
Yani bu biz tabii şeyin içerisinde değiliz ama, yani 17 ülkeden biri değiliz ama Türkiye'den biri, bir Avrupa patent sahibi olan biri, işte unitary patent tercih ederse ve daha sonrasında o sahip olduğu unitary patent üzerinden bir yargılama, bir dava söz konusu olursa UPC'de, orada hani biz 17 ülke içerisinde değiliz ama patent sahibi Türkiye'den biri olursa bazı farklılıklar oluşabiliyor mu, ya da o süreç nasıl işler?
Hiçbir farklılık oluşmaz. Eğer patent sahibi de olsa, tecavüzcü de olsa, ister davacı olsun ister davalı olsun, eğer o patent o 17 ülkenin bir tanesinin sınırları içerisinde geçerliyse, opt-out yapmadığı durumlarda tamamen yetki UPC'de oluyor. Türk bir müteşebbis, bir gerçek kişi ya da tüzel kişilik davaya taraf olabilir elbette. Bu durumda mutlaka bir vekil kullanmak durumunda. Bu vekil bu 17 ülkeden olabileceği gibi örneğin Türkiye'den de olabilir. Türkiye'den de bazı Avrupa patent vekillerimiz var bizim. UPC nezdinde vekillik yapma yetkisine sahipler. Çünkü Avrupa patent vekilleri ve gerekli yasal eğitimi de tamamlamış vaziyette. Benim tahminim en az 10 tane arkadaşımız bu durumda. Dolayısıyla bir Alman vekil kullanmak durumunda değil. Hoş kullanmasında yarar olabilir çünkü onlar sistemi bilfiil kullanıyorlar şu anda. Biz uzaktan izliyoruz. Hani tecrübe bakımından belki lehte bile olabilir bu. Böyle bir şey henüz olmadı çünkü çok yeni. Yani sistem daha 6 aydır ayakta. O yüzden henüz böyle bir tecrübemiz yok ama olduğu takdirde ben de meraklı izliyor olacağım Mustafa.
Zaten Haziran'da, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Haziran'da
Doğru.
aktif oldu.
Doğru.
Ama gene de istatistikleri de yayınlamaya başladılar. UPC'nin kendi web sitesinde görüyorum. Hani kaç tanesi opt-out oldu, kaç tanesi opt-in oldu falan vesaire. Davaların da bazılarını görebiliyoruz. Bir database de oluşturdular, case'lerin detaylarını görmek için. Bu konu oldukça ileride. Bence Türkiye'deki Avrupa patent vekilleri için yetkinliğini kanıtlayan, o gereksinimleri tamamlamış olan vekiller, aynı senin tamamladığın gibi abi. Değil mi? Bu konuda da bir hizmet verme konusunda aslında bir fırsat, bir açık kapı, daha bunlar artacaktır ileride.
Çok doğru. Ben de merakla izliyorum. Bir avukatın varlığında ya da yokluğunda bir yargılamayı biz Türk vekilleri olarak görmeye başlarsak bu konuda tecrübemiz birikecek ve aslına bakarsan bunu yepyeni bir faaliyet alanı olarak devreye sokmamız mümkün. Neden? Bizim müvekkillerimiz Türk olmak zorunda değil. Biz Japonları da atıyorum Korelileri de UPC nezdinde temsil edebiliriz. Nitekim bazı Avrupa patent vekillerimiz, biz de dahil olmak üzere, ben pek çok Japon müvekkili, Koreli müvekkili, Amerikalı müvekkili, İsrail müvekkili veya başka ülkelerden müvekkili Avrupa Patent Ofisi nezdinde temsil ettim. Etmeye de devam ediyoruz. Tesciller alıyoruz. Dolayısıyla bu bir hizmet ihracına girer. Umarım bu alanı Bu şu anki dedim ya en az 10 kadar arkadaşımız bu işi yapabilir vaziyette. Umarım bu faaliyet alanında etkin şekilde zaman içerisinde kullanmaya başlarız. Fakat şimdilik bildiğim kadarıyla bir başlangıç olmadı. Süreç çok yeni. UPC'de de çok yeni. UPC şu anda çok hızlı. Sebebi şu, elinde dava çok az var. Daha yeni açıldığı için hızlı hareket edebiliyorlar. Ama 5 sene sonra onlar da böyle olmayacak elbette.
Peki abi işin biraz da hani doğası ile ilgili hani Avrupa Patent Tescilimiz var sonra biz neden UPC'yi seçelim ya da neden opt-out olalım konusu hani çeşitli etkinliklerde ve zaten programlarda konuşuyorsunuz ama yine de bence konu gelmişken ona da bir değinmek lazım. Yani bir Avrupa Patent sahibi olan bir kişi, kurum 17 ülke var şeyde Unitary Patent'te. Neden 17 ülkede tescil belgesi almak için Unitary Patent'i seçeyim ya da EP'de devam edip validation yapayım? Hani cost'tan ziyade biraz daha böyle strateji anlamında bunu böyle bir gerekçelendirebilir miyiz? Yani ne olursa UPE'ye geçmek daha mantıklı, ne olursa EP'de kalıp validasyona devam etmek daha mantıklı olabilir.
Şimdi maliyete girme diyorsun, anladım.
Ya bilmiyorum, girebiliriz maalesef.
Ya maliyet avantajı. Şimdi şu anda üniter patent çok fazla Avrupa tarafından pompalanan, gazlanan bir şey. Maliyetleri acayip düşük. Son derece düşük maliyette bir üniter patent elde edebilirsiniz ve yıllık ücretleri de düşük. Ve bir hani tek bir müracaatla 17 ülkede koruma temin ediyorsunuz. Hani muazzam bir şey bu. Fakat stratejik olarak bazı sektörler uzak duruyorlar bundan. Bazı sektörler tercih ediyor. Örneğin ilaç sektörü uzak duruyor. Zannediyorum şöyle bir risk görüyorlar. Şimdi ilaç patentleri genellikle ihtilaf çıktığında çok yüksek tazminatlarla sonuçlanan ve aşağı yukarı her tecavüz davasında da karşı dava açılan, hükümsüzlük istenen patentler oluyor. Şimdi eğer bir patenti kaybederseniz aynı anda 17 ülkede birden kaybediyorsunuz. Farmacılar bunu istemiyor. Yani 17 ülkede aynı gün geçersiz hale gelmesini istemiyorlar. Bu bakış açısıyla haklılar da. Bir taraftan mesela otomotive gelirsek onlar için de çok cazip değil. Neden derseniz otomotiv Avrupa'da sadece 5 ülkede var. Almanya, İngiltere zaten işte Brexit'le çıktı. Fransa, İtalya, Türkiye. Hadi 6 ülke olsun diyelim. 17'ye gerek yok ama 17'nin getirdiği riskler de var. O risklerin en başında UPC'nin yeni kurulmuş olması, henüz içtihatlarının oluşmamış olması var. Bir de UPC'nin temyiz mahkemesi neresi? Brüksel, European Court of Justice. Orada da şey yok şu anda birikmiş efendim tecrübe. Yani patent yargılaması ile ilgili tecrübeyi, bilgiyi kastediyorum. Dolayısıyla pek çok sektör UPC'nin çok yeni olmuş olmasından dolayı, henüz içtihatlarının bilinmiyor olmasından dolayı temyiz mahkemesinde de aynı sorunun yaşanacağından tahminle UPC'den uzak durmayı seçen pek çok sektör var. Gerçekten de öyle. Ben nadir duydum açıkçası üniter patent isteyen. Mesela Türkiye'de biz yaptık mı yaptık isteyen bir üniversiteydi ama onlar için de yani teknoloji transfer ofisleri içinde rakamlar çok önemli biliyorsun. Bir anda 17 ülkede koruma temin etmek onlara çok cazip geldi. Çok çok düşük bedellerle. Ama onun dışında yani cost sensitivseniz tamam tercih ediliyor. Fakat onun dışında çok gelişmiş, çok eskiye dayanan patent kültürü olan şirketlerin ben şimdilik uzak durduğunu kendi tecrübemle ifade edebilirim.
Yani globaldeki şeyleri anlayabiliyorum. Türkiye'deki durum hakkında bir bilgin var mı peki abi? Genelde EP tescili olanlar hani Türkiye'deki şirketler, üniversiteler. Üniversitelerde dediğin örnek dışında olacağını belki zannetmiyorum ama en azından. Onlar tercihte bulunuyorlar mı? UP'ye devam etmeyi genelde.
Şimdilik onlar da pek çok opt-out yaptılar. Sistemden şimdilik uzak duruyorlar. Çünkü vekillerinin nasıl tavsiye verdiği çok önemli oluyor. Güveniyorlar. Ben sistemdeki belirsizliğin giderilene kadar yani bu en az birkaç sene demek. Şimdilik dışarıda duralım. Çünkü şeye ihtiyaç da yok. Türkiye'deki şirketler içerisinde ya aynı anda 17 ayrı ülkede ben patent korumasını istiyorum diyen şirkette pek yok. Çünkü bizim Türk sanayicisi en çok ticari alışverişi Avrupa ile yaparlar. ve bu genellikle de otomotiv sektöründe olur, beyaz eşyada olur. Bunların da hedef ülkeleri, yani beyaz eşya üreticisi yine 17 ülkede yok. Otomotiv için de 17 ülkede üretici yok. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç da yok. O yüzden ben şimdilik uzak durmalarını önerdim. Onlar da genellikle zaten bizim tavsiyemiz yönünde karar aldılar.
Tabii yani sonuç olarak müşteri segmentin, rakiplerinin üretim yerleri, yoğunluklu olarak satış yaptığı yerler Almanya, Fransa ve işte atıyorum İtalya'nın dışında çok çok çok çok azsa ne yapayım ben 17 ülkede korumayı mantığıyla doğru hareket ediyoruz değil mi?
Doğru. Hem o mantıkla hareket ediyorsunuz bir de UPC riski alıyorsunuz. Yani birisi sizin patentin hükümsüzlüğünü istese o kişinin atıyorum Avrupa'da 5 ülkede validasyon yaptınız. 5 ülkeden gelecek olan risk var, 17 ülkeden gelecek olan risk var. Bir de UPC'nin işin yine hani maliyetten uzak dur dedin ama oraya da gireyim madem. UPC'nin maliyeti var. Ola ki birisi sizi dava eder ve hükümsüzlüğünü isterse size ait olan patentin UPC'de çıkıp temsil vesaire bunlar çok maliyetli olacak. Orada da yine dava bedeli üzerinden ödenen bir harç var. Benim şahsi tahminim odur ki böyle bir patent sahibi eğer hükümsüzlük bakımından dava edilirse yine cebinden en az 100 bin euro para çıkacaktır. Vekalet ücretleri ve harçları kastediyorum. Üstelik bu birinci seviyede. Yani eğer temyiz edilirse nereye gider, maliyetler ne kadar artar şimdilik kestirmek mümkün değil.
Daha da yükselecektir. Şey aklıma geldi. Yani 17 ülkeyi tercih etmemenin sebeplerinden bir tanesi şey demiştin ya, yani bir ülkede yani iptal kararı çıkarsa 17 ülkede de bitiyor. Yani 17 doğru ülkede de hükümsüz kılınıyor. Şey gibi oldu işte, Almanya savaşta yenilince biz de yenilmiş sayıldık gibi. Hani bir yerde kaybettik, hepimiz kaybetmiş olduk. O yüzden de onun riskini almak istemiyor şirketler veyahut kurumlar.
Doğru, doğru, çok doğru.
Evet abi, yani çok derinlemesine daha çok konuşulacak konular var. Yani bunlar zaten siz günlerce süren eğitimler de veriyorsunuz bu konularda. Ama belki de hani kapatmaya yakın ki bir saat oldu. Türkiye'deki patent vekillerimize değil mi? Şeyi tavsiyesini de vermek lazım yani. Yani bu konuda oldukça kendimizi geliştirmemiz lazım. Geliştirmeniz lazım. Ne kadar çok bu konudaki kapasitemiz artarsa, yani hem unitary patent stratejileri anlamında hem UPC'deki iştihatlar, oradaki uygulamalar, bu konudaki teknik bilgiler anlamında hem vekillerin hem hakimlerimizin muasır medeniyetler seviyesine daha çabuk ulaşırız mı diyelim, ne diyelim, işi biraz da komik tarafında. Yani alacağımız çok yol var ya, yani çok yol var.
Çok var, doğru. Ama hani konuşmanın başında da demiştik ya, yapay zeka giriyor, işimizi kaybedebiliriz bir gün vesaire. UPC temiz bir alan. Oraya yani dedim ya, biz Türk müvekkillerle sınırlı değiliz. Koreli'yi temsil edebiliriz orada UPC nezdinde. İşte Japon'u temsil edebiliriz. Para kazanmak istiyorsak buraya belki yönelmemiz lazım. Bu mantıklı. İstersen bu yorumu da yapıp kapatabiliriz.
Evet,
bu
sefer. Evet evet, anladım anladım. Yani demek istediğin şey, Türkiye'den hani UPC seçen veyahut orada bir yargılama sürecine girecek olan müvekkil az olsa da, bu konuda belki de hiç olmasa da, ama yetkin patent vekillerimiz işte Japonya'daki müşteriler, Almanya'daki müşteriler, işte ne bileyim Romanya'daki müşterisine bu konuda UPC'de rahatlıkla hizmet verebilir, destek verebilir.
Verebilir. Neden? Bizim vekalet ücretleri, bir Alman'ın uyguladığı vekalet ücretlerinin muhtemelen 2'de 1 ya da 3'te 1'i, ya belki 4'te 1'i, bilmiyorum doğru. Yani o sebeple.
Doğru, doğru, doğru. Süper. Abi çok keyifli bir sohbet oldu. Uzun zamandır da seninle yüz yüze görüşmüyoruz. IP Camp'lere de son zamanlarda gelmiyorsun. Fark etmedim zannetme.
Doğru ama şey, bizden birileri hep oluyor. Bazen birkaç kişi oluyor. Biraz şey, gençlere imkan vermek lazım bence. Ben çok geldim, artık 50 yaşını yakalayınca genç arkadaşlarımızın daha fazla o alanlarda çalışması, iş yapması şey bana daha cazip geliyor açıkçası.
Eyvallah. Geçen, evet, son 2 senedir sen ekipten arkadaşlar geliyorlar sağ olsunlar. Onlarla da keyifli vakit geçiriyoruz ama hani seninle o hangi seneydi hatırlamıyorum. O geçirdiğimiz keyifli bir IP Camp vardı. İşte sen vardın, işte diğer arkadaşlar da vardı.
Doğru. 2019'du. Ben arabayı yeni almıştım. Sonra IP Camp'e geldim arabayla. Arada şey, hız denemesi falan yapmıştık, hatırlıyorum. 2019.
Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Yemekte bu konuyu konuşmuştuk, doğru. Arabanın hızıyla alakalı bir konu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Ağzına sağlık abi. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan inşallah İstanbul'da yüz yüze de tekrar görüşme şansımız olur diye düşünüyorum. Kendine dikkat et abi. İzninle ben konuyu kapatacağım. Son senin cümlen, remark'ın bir şeyin varsa, ev ödevin varsa dinleyicilerimize son cümleni alayım.
Son cümle yok. Buraya davet ettiğin için ben çok teşekkür ediyorum sana. Türkiye'ye gelirsen eğer IP Camp'te tekrar görüşürsek yine harika bir akşam yemeği. Ben de memnuniyetle seninle birlikte olmaktan memnuniyet diyorum.
Harika. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Patent Effect Podcast'in bu bölümünde sonlandırmış oluyoruz. Çok keyifli ve uzun bir sohbet oldu. İstanbul Patent'in yönetici ortağı Erkan Semiş'le birlikte Türkiye'de patent yargılamalarında bilirkişi incelemelerini ve UPC uygulamalarını üzerine konuştuk. Keyifli bir ve bilgi yoğun bir bölüm oldu arkadaşlar. Umarım sizler de keyifli bir şekilde dinlersiniz. Bugün Erkan Bey ile birlikte konuştuğumuz konular, referans verdiğimiz bazı noktaları da yine podcast'in açıklamalar bölümünde link olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Patent Effect Podcast'i Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.